Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Ve her hafta bu saatlerde radyonuz mikrofonlarından sizlere ulaşan bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve programa geçmeden evvel hepinizi, bütün radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, yol çok eski çağlardan beri insanların uğraştığı en mühim meselelerden birisidir. İlk çağlarda muvasalat işlerinde, ulaştırma işlerinde akarsulardan faydalanıldığını biliyoruz. Milattan önce 3000 yıllarında Babilonya'da uzun ticaret yolları vardı. Milattan önce 800 yılında Asur'da hususi olarak yapılmış bir karayolu şebekesi vardı. Yol yapımına verilen ehemmiyet medeniyetin ilerlemesine paralel olarak artmıştır. Tarihin başlangıcından beri bir medeniyet kuran bütün devletler yol mevzuna büyük ehemmiyet verdiler değerli dinleyiciler. Bu programda bir nebze de olsa yol yapımı hususunda medeniyetlerin ne gibi merhaleler kat ettiğini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, ilk çağlarda insanların biraz olsun uzaklara götürmeye çalıştığı bir madde var. O da tuzdur. Avrupa, Afrika, hatta Asya'da yapılan tetkikler ilk yolların tuz kaynakları ile iskan sahaları arasında olduğunu gösteriyor. Yani tuzladan elde edilecek tuzun oturulan yere getirilmesi için yapılmış yollardır. Çünkü onun dışında zaten insanlar iskan edildiği yerde yaşamaktadır. Yola ihtiyaç yoktur. Birbiri arasında gidip gelmeye de gerek görülmemektedir istisnai durumlarda. Tarihçi Herodot, Yunanlı tarihçi Herodot, böyle bir tuz yoluna Afrika'nın Libya çöllerinde rastladığını kaydediyor. Bunun dışında yol bir kere gidilen ve bir daha dönülmeyen bir yer değerli dinleyiciler. İnsanlar bir yerden bir yere yerleşmek için bir yol kat ediyorlar. Ve ondan sonra artık orayı vatan ediniyorlar. Bir daha geri dönmüyorlar. Ama muntazaman gidilip gelinen yol kastediliyor burada. İnşaat malzemesi kullanılarak yapılan ilk yol, en eski yol, bilinen en eski yol Mısır'da. Gize piramitleri yakınında 650 metre uzunluğunda bir yoldur bu. Temeli kazılarak hazırlanmış, üzeri blok taşlarla döşenmiş. Zamanımıza kadar da bu yol intikal etmiştir. Piramitler yapılırken ağır malzemeler ve büyük taşların taşınmasında kullanıldığı anlaşılıyor. Fakat dünyaya ün salmış Roma yollarından önce taş döşeli ilk yolu yapanlar yine Kuzey Afrika'da, Tunus'ta yaşayan Kartacalılar olmuştur. Kuzey Afrika'nın bu kısa süreli fakat şöhretli milletinden zamanımıza ulaşan kayıtlar M.Ö. 700 yılında Kuzey Afrika'dan Girit istikametine doğru, tabii denizde değil de o tarafa doğru yapılmış bir taş döşeli yolun bulunduğunu göstermektedir. Değerli dinleyiciler, insanlık tarihinde yol meselesini etkileyen maddelerden birisinin kehribar olduğu ortaya çıkmıştır. Milattan önce 2000 yılında Baltık Denizi kıyılarında mebzul miktarda kehribar vardı. Bu bir mübadele vasıtası olarak kullanılıyordu. Ren, Ron, Vistül, Tuna ve Ege Denizi'ne kadar uzanan dağılım sahası kehribar yolu denilen yol örgüsünü meydana getirmiştir. Bugün eski Yunan mezarlarından çıkıyor kehribarlar ve bu kehribarların Baltık kıyılarından getirildiği bilinmektedir. Dünya medeniyetini etkileyen yolların Asya'dakiler olduğuna şüphe yoktur. Eski Asya'nın ilk büyük yolu M.Ö. 800 yıllarında yapılmıştır. M.Ö. 500 yılındaki kayıtlar ise Akdeniz'den İran Körfezi'ne uzanan iki büyük yoldan bahsetmektedir. Evet, değerli dinleyiciler, Asya'nın en büyük yollarından birisi Sart'tan başlayıp Ankara, Ninova üzerinden geçen Fırat, Dicle ve büyük küçük Zap nehirlerini kesen ve Sus şehrinde nihayete eren bir yoldur. Tarihçi Herodot bu yoldan geçmiş. Kral yolu diye anılan bu yolda konaklama yerleri, yolcuların emniyetini sağlayan karakollar, hatta garnizonlar bulunduğunu Herodot yazmaktadır. Asya'daki ikinci bir yol, Kral Yolu'nun daha güneyinden geçiyor ve Babil şehirlerinden dolaşarak Akdeniz'e ulaşıyor. M.Ö. 539 yılında Pars hükümdarı Kurus'un Babil'i zapt etmesinden sonra Babil'den Mısır'a uzanan muntazam bir yol yaptırdığı, Hristiyanların mukaddes kitabı olan bugünkü İncil'de yazılıdır. Asya'nın adı ve şöhreti zamanımıza kadar gelen bir başka yolu da İpek yoludur değerli dinleyiciler. Çin'den başlayıp Karadeniz'de son bulan bir yoldur. Çin ile Roma arasında uzanıyordu bu yol. Chungking'den başlıyor, Burma, Kuzey Hindistan, Delhi, Tahran, Bağdat, Semerkant üzerinden Hazar Denizi'ni aşıp Karadeniz'e ulaşıyor. Bazı kayıtlar ve bulunan bazı mezarlar bu yolun bir kolunun da Kırım'a kadar ulaştığını yazmaktadır. Değerli dinleyiciler, planlı bir şekilde yol yapımında tarihe geçen devlet Roma İmparatorluğu olmuştur. Şarkta İran'a, garpta İskoçya'ya, şimalde yukarı Galler'e, cenupta ise Nil Nehri'ne kadar uzanan büyük bir imparatorluktur Roma İmparatorluğu. Ve her gittiği yere modern yol telakkisini götürmüştür. Ve günümüze kadar ulaşan yolların yapılmasını bir nevi temin etmiştir. Romalılarda da yollar ilk önce tuz bölgelerine, tuz havzalarına doğru yapılmıştır değerli dinleyiciler. Romalılar askerlerin yanı sıra esirleri de bu yolların inşaında çalıştırırdı. En eski Roma yollarından ve uzunluğu 23 kilometreye yaklaşan Via Salaria, merkezi Ostia'daki tuz yataklarına bağlıyor. Merkezi Roma İmparatorluğu'nun merkezi olan Roma'yı Ostia'ya bağlamaktadır. Kayıtlarda Romalıların maaşlı askerlerine beyaz maaş adı altında para yerine tuz verdikleri de geçiyor. Romalıların bir başka ehemmiyetli yolu da ordu birliklerini gemilere bindirmek üzere yaptıkları Via Appia'dır. Via yol demek değerli dinleyiciler. Bu yol bütün İtalya'ya yayılıyordu ve bir kolu 650 kilometre ötedeki Brindisi limanına ulaşıyordu. Teknisyenler tarafından hayretle incelenmektedir bu eski Roma yolu. 4 katlı olarak yapılmıştır değerli dinleyiciler. Çift istikametlidir ve 2 metreye yakın genişliktedir. Bugün bir zamanlar Roma'nın bir eyaleti olan Britanya adasındaki meşhur Waiting Şosesi de Romalılar tarafından yapılmış bir yoldur değerli dinleyiciler. Romalılar bunların dışında batıya ve doğuya sarkan 2 büyük yol daha yapmışlardır. M.Ö. 200 yılında yapılan ve Via Egoatia adı verilen yol Durrazo'dan Kuzey Yunanistan'a, oradan da Selanik'e ulaşmaktadır. Via Domitia adı verilen ikinci yolda İtalya'dan Güney Fransa ve İspanya'ya ulaşıyordu. İmparator Augustus geçilmez diye bilinen Alp Dağları yollarını M.Ö. 1. yüzyılda yaptırmıştır. Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye ayrıldıktan sonra yol davası ihmale uğradı. Bir ara Grere Pontife denilen rahipler yol ve köprü tamirlerini üzerlerine aldılar ve böylece yeni çağa kadar gelindi. Yeni dünyada yol davasında başarı kazanan medeniyet İnka medeniyeti olmuştur değerli dinleyiciler Amerika'da. 12. yüzyılda başlayıp 400 yıl devam eden bu medeniyetin kalıntılarında bulunan yollar bu sahada, yani yol yapımı sahasında İnkaların çok ileri olduğunu ortaya koymaktadır. Değerli dinleyiciler, Roma İmparatorluğu'nun bu coğrafyada hakiki varisi Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. Asya, Afrika ve Avrupa'ya yayılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu da yolun yanı sıra köprü, kervansaray, han ve çeşmeler yaptırarak hem yolların emniyetini temin etmiş ve bu yolda medeniyete ve yol davasına büyük hizmet etmiştir. Roma İmparatorluğu modern manada yol yapımının öncüsü ise Osmanlı İmparatorluğu da bunu en inkişaf ettiren medeniyet olmuştur. Ülkenin her tarafına uzanan yollar yapılmış. Bu yollar hem emniyetli yollar haline gelmiş. Yani her çeşit eşkıyadan veya başka tehlikelerden emniyetli. Hem de bir yolcunun memleketinden kalkıp gideceği yere kadar hiçbir sıkıntıya uğramadan, hiçbir tacize, taarruza maruz kalmadan ve her konak yerinde parasız olarak bir yerde konaklamak şartıyla, yani bu kervansaraylarda kalıyor. Hayvanı yemleniyor, kendisi karnını doyuruyor, bir gece yatıyor ve ertesi gün yoluna devam ediyor. Her konak yolu yaklaşık 30-35 kilometredir. Konak yolunda böyle kervansaraylar vardır. Bu kervansaraylar vakıf usulüyle yapılmıştır değerli dinleyiciler. Gerek hususi şahıslar, gerek devlet bunları vakıf olarak yaptırmış ve böylece Osmanlı vatandaşları memleketinden kalkıp gideceği yere kadar 5 kuruş para harcamadan ulaşma imkanını bulmuşlardır. Bugün bile bilhassa Balkanlardaki ana yollar, büyük nehirleri Türk mimarlarının yaptığı köprülerle aşmaktadırlar. 20. asra girerken 1899 yılında Amerika'da otomobilin fabrikasyon şeklinde imalatıyla yol davası büyük bir emniyet kazandı değerli dinleyiciler. Ve Birleşik Amerika'da ilk büyük yol olan Lincoln Şosesi 1913 yılında yapıldı. Öte yandan ilim adamları da yol yapımı işine eğildi. İskoçyalı iki mühendis Telford ile McAdam bugünkü yol yapım tekniğinin esaslarını buldular. Bugün Mokadon diye anılan yol tipi İskoçyalı McAdam'ın buluşudur. Değerli dinleyiciler, Peru'da bir şehir var Güney Amerika'da. 300 yıldan fazla bir zamandır buranın taş duvarlarında hiçbir insan sesi yankılanmadı. Koca binalarda bir nefes bile duyulmadı. Burası Peru'daki İnka medeniyetinin son başşehridir. Efsanevi şehir Vilcapampa. Zamanında Vilcapampa'nın ünü çok yaygındı. Peru'yu işgal eden Avrupalı beyazlar şehrin varlığını biliyorlardı. Bulmak için çok uğraştılar ama muvaffak olamadılar. Hemen hemen 1000 metre derinliğe kadar uzanan granit vadileri, dimdik yükselen tepeleri, karlı dağları aşamadılar. Geçit vermeyen tropikal ormanlar beyazların yolunu kesti. Şehir 3000 metre yükseklikteki sıra dağların üzerindeydi. Az ileride Machu Picchu dağının neredeyse bulutlara değecek tepesi bütün ihtişamıyla görülüyordu. Burası Peru'nun hemen ulaşılması en güç vadisi olan Urubamba bölgesiydi. İşte bu yüzden de Vilcapampa efsane şehir olarak birçok insanın hayalinde yıllarca dalgalanıp durdu. Ama bir gün İspanyollar ulaştılar buraya. O zamanlar Tupac Amaru İnkaların reisiydi. İspanyollar güçlüydü. İyi de silahlanmışlardı. İnkaları yendiler, reisleri Tupac Amaru'yu da öldürdüler. O günden sonra İnka İmparatorluğu da çözülüp gitti. 1911 yılında Amerikalı bir arkeolog Profesör Hiram Bingham Peru'da kazılara başladı. Uzun zamandır İnka medeniyeti üzerinde çalışan Amerikalı arkeolog eninde sonunda efsane şehrini bulacağına inanıyordu. 1911 yılında muvaffak oldu buna. Böylece dünya Peru'daki eski İnka medeniyetini, İnkaların mimari sahasında ne derece ileri olduklarını öğrendi. Koca taşlardan yapılmış muhteşem binalar bugün de ilim dünyasının çok alakasını çekmektedir. Vilcapampa 400 metre genişliğinde 350 metre boyunda bir sahayı kaplıyordu. Burada 200'e yakın ev, mabet ve mezar vardı. Şehir düşman tecavüzlerine karşı da çok iyi tahkim edilmişti. Değerli dinleyiciler, şehri kuranların kim oldukları, nereden geldiklerine ait çok az şey biliniyor. Buna rağmen tarihte asırların bile silemeyeceği bir iz bırakmayı başarmışlar. İnkalar Kristof Kolomb, İspanyol kaşif Kristof Kolomb, Amerika kıtasını bulmadan 200 yıl önce ilk imparatorluklarını Güney Amerika'da kurmuşlardı. İnka kelimesi imparatora verilen bir ünvandı. Halk Kapakuna diye tanınırdı. Bugünkü Peru'nun büyük bir kısmıyla Ekvator, Bolivya ve Şili'nin kuzey bölgelerini kaplayan bir sahaya hükmediyordu İnka İmparatorluğu. İnkalar eski Kolombiya medeniyetinin varisleridir. Ama kendi inançlarını bu medeniyetle yoğurmaya muvaffak olmuşlardır. Kendilerinden önce kurulan medeniyeti kökten silip yerine kendi medeniyetlerini ilave ettiler. İyi teşkilatçıydılar. Bugün bulunan eserler onların bu sahadaki muvaffakiyetini ispat ediyor. Bu muvaffakiyetleri de muhtemelen otoriter devlet telakkisinin bir neticesidir. Çünkü İnkalarda imparator tek otoriteydi. Değerli dinleyiciler, bütün bu gelişmiş medeniyet altına susamış İspanyollar tarafından yok edildi. 1553 yılıydı. İspanyollar büyük bir kuvvetle İnkalara saldırdılar. İmparatoru öldürdüler. Bu da memlekette büyük bir reaksiyona sebebiyet verdi. 40 sene kadar kısa bir zamanda koca medeniyet çöküp gitti. Halk ekseriyetle ziraatle meşgul idi. Gerektiği zaman da ordu kurup memleketlerini müdafaa ederlerdi. Atları yoktu. Tekerleği bilmiyorlardı. Ama çalışkan idiler. Sosyal nizamları sağlam temelleri oturmuştu. İçine kapanık bir cemiyet olmakla beraber ziraat sahasında birçok buluşları vardı. Yapılan tetkiklerden şu netice çıkmıştır. Bugün ziraatteki gelişmelerin iptidai şekilleri o devirlerde İnkalar tarafından ortaya atılmıştı. 20 çeşit mısır, 240 çeşit de patates yetiştirmişlerdi. İnkaların cemiyet nizamı klan esasına göre kurulmuştu. Kabile esasına göre kurulmuştu. İnka cemiyetinde şahıslar adeta ailenin içinde erimiş, hemen bütün kudret aile birliğinde toplanmıştı. Şahısların yerine klanlar, yani büyük aileler her şeye sahipti ve yönetim klanın, ailenin reisinlerindeydi. Değerli dinleyiciler, bir İnka erkeği 20 yaşına gelince evlenirdi. Bunun için erkekler hususi merasimlerle kendilerini eş seçerlerdi. İnka kızları daha küçük yaşta dini bir tahsile, dini bir terbiyeye tabi tutulurlar ve ileride kuracakları yuva için hazırlanırlardı. Eş seçme merasiminde İnka kızlarının en güzelleri güneş bakireleri olarak ayrılıp hususi bir terbiye görürlerdi. İnkalar güneşi mukaddes tuttukları için kendilerine has dini merasimleri vardı. Güneş bakireleri kendilerini güneşe adayan İnka kızlarıydı. Yılın muayyen zamanlarında veya fevkalade bir hadise meydana gelince hususi şekilde yetiştirilmiş bu güneş bakirelerinden bir tanesi kurban edilirdi. Değerli dinleyiciler, İnka cemiyetinde şöyle bir sistem vardı. İnkalar daima 10 rakamı esasına göre teşkilatlarını kurmuşlardı. Bir işçinin vergi ödeme gücü yaptığı işe göreydi. Sonra onluk gruplar halinde çalışırlardı. Her 10 kişilik grubun başında bir ustabaşı bulunurdu. 10 grup bir baş tarafından yönetilirdi. 10 bin kişi de bir bölge amiri idaresinde olurdu. 10 bölgeyinde apo denilen bir vali idare ederdi. Tabii bütün bu valiler İnka'ya, yani imparatora bağlı idiler. İnkalar ibadet ettikleri tanrıya Viva Coca derlerdi. Onlara göre güneş yaratıcı tanrının bir hizmetkarıydı. İşte bu yüzden güneşin etkilediği bir hadise İnkalarca mukaddes addolunurdu. İşte ziraat bundan dolayı mukaddes bir faaliyet idi. Hatta bazı araştırıcılar İnkaların ziraatla uğraşmalarını bu dini sebebe bağlamaktadırlar. Bilmeyenler İnkaların güneşe taptıklarını söylemişlerdir. Hakikatte aynı sözler Türkler için, eski Türkler için de söyleniyor. Türkler güneşe ve yıldızlara tapmazlar. Yaratıcı bir tanrıya taparlar. Fakat bu tabiat hadiseleri de kendi kudretleri dışında olduğu için bunlara da bir kutsiyet atfederlerdi. İşte İnkalar da aynı onlar gibi yaratıcı bir tanrıya tapmaktadırlar. Buna Viva Coca adını vermektedirler. Ona göre güneş de bunun hizmetkarı olduğu için güneşe bir kutsiyet atfetmektedirler. Değerli dinleyiciler, İnkaların yaşadığı topraklarda yapılan araştırmalar onların koyu bir bürokrat olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yalnız hadiseleri bizim alıştığımız şekilde tespit etmeyip uzun bir ipe aralıklı attıkları düğümlerle ifade ederlerdi. Bu ipler bazen renkli olurdu ve her düğüm şeklinin bir manası vardı. İnka medeniyeti çok zengindi. Bol miktarda altın madenlerine sahiptiler. O kadar ki şehirlerini altınla süslemişlerdi. Zaten İspanyolların İnka medeniyetini ele geçirmek istemelerinin sebeplerinden birisi de, hatta yegane sebebi de budur. İnkalar altından sayısız sanat eserleri meydana getirmişlerdir. Fakat bu onlarca ehemmiyet verilecek bir hadise değildi. İspanyollar ilk defa Cusco şehrini görünce hayretten şaşkına döndüler. Çünkü mabetler altın varaklarla kaplanmıştı. Bütün binalarda da altından kapılar vardı. Hatta bazı mabetlerin damı altın tellerle öylesine maharetle örülmüştü ki İspanyollar bile bu nefis sanat eserlerine hayran kalmaktan kendilerini alamadılar. İnka İmparatoru Atahualpa'nın kazandığı bir zaferden tam 2 hafta sonra 1553 yılının 13 Mayıs günü Francisco Pizarro Peru'ya ayak bastı değerli dinleyiciler. Tek hedefi Cusco şehriydi. İnkaların çok zengin altın yataklarına, altın madenlerine sahip olduklarını işitmişti ve orayı ele geçirmek fikriyle yanıyordu adeta. 177 kişilik bir kuvvetle Cusco'ya doğru yürüyüşe başladı. İmparator Atahualpa silahlı bir topluluğun şehre doğru ilerlediğini söyleyen gözcülere pek ehemmiyet vermedi. 200 kişiyi bile bulmayan bir topluluğun kendisine zararlı olabileceği aklından bile geçmiyordu. İmparatorun adamları İspanyolların beraberinde patlayan silahlar getirdiklerini Atahualpa'ya haber verdiler. Ama edindikleri bilgiye göre bu patlayan silahlar pek öyle zararlı bir nesneye benzemiyordu. Pizarro büyük zorluklardan sonra Cajamarca'ya ulaştı. Seyahati yorucu geçmişti ama hedefine bir hayli de yaklaşmıştı. İmparatorun adamları İspanyolları yakından takip ediyordu. Pizarro imparatorla konuşmak istediğini söyledi. Haberi hemen Atahualpa'ya ilettiler. İmparator da İspanyol kaşif Pizarro ile konuşmayı kabul etti. Yanına küçük bir grup alarak Cajamarca'ya gitti. Atahualpa da yanındaki adamlar da silahsız idiler. İmparator Atahualpa ve adamları önceden kararlaştırılan yere gelmişlerdi ki İspanyollar ansızın hücum ettiler. Çarpışma kısa sürdü. İnkalar merhametsizce öldürüldü. İmparator Atahualpa esir edildi. Pizarro, İnka imparatorunu sağ ele geçirmek istemişti. Hatta çarpışmalar sırasında Pizarro imparatoru korurken yara bile almıştı. Değerli dinleyiciler, İspanyollar Atahualpa'yı bir zaman hapsettiler. Hükümdar hapsedildiği oda kadar altın, onun 2 katı kadar da gümüş teklif etti. Ama Pizarro daha başka şeyler düşünüyordu. İnkaların sahip olduğu zengin altın ve gümüş madenlerini ele geçirmek fikrindeydi. İmparator Atahualpa'yı İspanyol devletine karşı suç işlemek iddiasıyla muhakeme etti ve ölüme mahkum etti. 1553 yılının 29 Ağustos'unda da hüküm yerine getirildi. İmparator idam edildi. İmparatorlarının böyle bir tuzağa düşürülerek öldürülmesi İnkaları bir hayli karıştırdı. Birleşip İspanyollara karşı savaşabilirlerdi. Ne var ki Pizarro'nun adamları böyle bir birleşmeyi çeşitli tertiplerle engellemeye muvaffak oldular. 3 ay içinde İnkaların başyeri Cusco işgal edildi. Artık koca İnka medeniyeti çöküş devrine giriyordu. İspanyollar 2. Manco'yu imparator ilan ederek bu kukla imparator vasıtasıyla İnka ülkesine hakim olmaya çalıştılar. 2. Manco dayanamayıp çok geçmeden isyan etti. İspanyollar bu ayaklanmayı bastırdılar. 2. Manco'nun oğlu Tupac Amaru'yu da esir ettiler. Boynuna bir zincir vurup sokaklarda dolaştırdılar. Sonra da Veliaht Prens'i idam ettiler. Tupac Amaru'nun son baş şehri olan Vilcapampa bu hadiseden sonra yavaş yavaş öldü. Son 4 İnka imparatoru burada yaşamış, güneş bakireleri Vilcapampa'ya sığınarak bu mukaddes saydıkları şehirde can vermişti. Bugün tepeleri karlı Machu Picchu dağlarının eteklerine yaslanmış Vilcapampa'nın hala yıkılmayan binaları, mabetleri, sanat eserleri İnka medeniyetinin birer abidesi olarak durmaktadır. Ama artık o altınlardan eser yok. Bütün o altın kaplamaları, kapıları, altın madenlerini İspanyollar söküp memleketlerine götürdüler. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalıkta Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya aynı saatte yine sizlerle buluşmak üzere, hoşça kalın. Çınaraltı.